Ayrım 25.
Saçmalama dedi Hüsamettin Albay. Bu sözünüzü de hep söylüyorum ona. Uzaktan size çok hayran. İnşallah bir gün getirip elinizi öptüreceğim. Sonra birden kızdı. Sevgilisi olan bir arkadaş kadar çekilmez yaratık yoktur. Hep bir esrar havası yaratırlar değil mi? Senden çok bahsediyoruz derler. Allah belamı versin benim. İleride inşallah tanıştırırım ikinizi. Seni çok merak ediyor. Ben belamı buldum albayım. İnsan bir de sevgilisi yüzünden kendini bir şey sanıyor. Biliyorsunuz süt dökmüş kedi gibiydim eskiden. Bilmiyorum dedi albay. Seni ve süt dökmüş kediyi yan yana düşünemiyorum. Hikmet duymadı. Şimdi aslan kesiliyorum albayım. Kızı üzmüyorsun ya Hikmet diye mırıldandı Hüsamettin Bey. Üzüyorum albayım. Sonra gidip ne diller döküyorum bilseniz. Neyim var canım filan diyorum. Daha neler söylüyorum, gözlerine filan bakıyorum. Siz gerçekten doğru söylüyorsunuz albayım. Ben adam olmam. Ben tek başıma yaşamalıyım. Başkalarını zehirlememeliyim. Dama çıkıp ulumalıyım kurtlar gibi. Kediler dedi albay, miyavlarlar. Hikmet gülümsedi. Sizi de bu mizah duyusu kurtarıyor albayım. Ellerini iki yana açtı. Ne yapalım? Şehir kurtları da yer darlığı dolayısıyla dama çıkıyor. Kendime engel olamıyorum. Yanımda sıcak bir varlık bulunca bencil oluyorum. İnsan sevdiğini üzmek pahasına ondan yararlanmaya çalışıyor. Bu arada benim gibi aşağılık durumlara düşüyor. Çünkü neden? Çünkü yalnızlık ve karanlık onu vahşileştiriyor. Gün ışığına ve insana alışamıyor. Derler ki kurt köpeklerini karanlık bir yere kapatırlarmış hırsızlara karşı yetiştirmek için. Hayvan takımı bile başka türlü ısırmayı öğrenemezmiş. Ayağa kalktı. Hemen gidip getireceğim onu. Otur dedi Hüsamettin Bey, anladım. Haklısınız albayım. Oturdu. Fakat Allah kahretsin, insan anlatmak istiyor albayım. Böyle budalaca bir özleme kapılıyor. Bir yandan da hiç konuşmak istemiyor. Tıpkı oyunlardaki gibi çelişik duyguların altında eziliyor. Fakat benim de sevmeye hakkım yok mu albayım? Yok. Peki albayım, ben de susarım o zaman. Gecekondumda oturur, anlaşılmayı beklerim. Fakat albayım adresimi bilmeden beni nasıl bulup anlayacaklar? Sorarım size. Nasıl? Kim bilecek benim insanlardan kaçtığımı? Ben ölmek istiyorum sayın albayım, ölmek. Bir yandan da göz ucuyla ölümümün nasıl karşılanacağını seyretmek istiyorum. Tehlikeli oyunlar oynamak istiyor insan. Bir yandan da kılına zarar gelsin istemiyor. Küçük oyunlar istemiyorum albayım. Canım bugün üzgün görünüyorsun demek istemiyorum. İstemiyorsan buluşmayalım dedi geçen gün. Buyurun bakalım. Ben de çekilmez huysuzluklar etmiştim. Bu sonuca katlanmalıydım. Ben ne yaptım? Neyse geçelim albayım. Fakat beni anlıyor. Bütün geçmişimi anlattım ona. Hep haklı çıktım. İşte böyle anlarda çileden çıkıyorum albayım. Kendimi unutup zafer sarhoşluğuna kapılıyorum. Oysa bütün bu ilişki bir can sıkıntısı yüzünden başlamıştı. Kendini yakıp bitiriyorsun oğlum Hikmet dedi Hüsamettin Bey. Hikmet atıldı değil mi albayım? Kağıdı sehpadan aldı. İnsanlık öldü. Belki de hiç yaşamamıştı. Belki de benim insanlığım diye bir şey yoktu. Ben hücremde yanlış hayallere sürüklenmiştim. Korkaklığımı insanlık sanmıştım. Yalnızlığı insanlık saymıştım. Batı'da böyle şeylere önem vermiyorlar albayım. Biliyorlar bütün bunları. İnsanın ruhunu okuyorlar. Fakat onlar da mutlu değil albayım. Ne var ki boş hayallere kapılmamayı biliyorlar. Kaç asrın tecrübesi kolay mı? Düşünceye dalmış gibi yaptı. Dün geceki rüyamı nasıl yorumlardı bu adamlar acaba? Bu oyunu biz hiç yazamayacağız dedi Hüsamettin Bey. Neden albayım? Şimdi de rüyanı anlatacaksın. Bazen düşünüyorum da hangimiz ihtiyar diye bulamıyorum. Söyle bakalım ne oldu dün gece? Benim gibi korkakları rüyalarında bile rahat bırakmıyorlar albayım. Bizim üniversitede bir hoca vardı, adı sosyalle başlayan bir derse geliyordu. Rüyama girdi albayım. Fare olmuş ama başı gene kendi başı. Masanın yatağın altından bütün hesaplarını biliyorum diye sırıtıyor benimle eğleniyordu. Çok hızlı hareket ediyordu. O yaşta bir farenin bu baş döndürücü koşuşmasını kıskanıyordum. uzun yıllar hareket etmeden beklemesini bilmeye borçluymuş çevikliğini, öyle söyledi. Onu şişlemek istiyordum. Fakat bu ihtiyar fareden korkuyordum. Onunla konuşurken saygılı bir dil kullanıyordum. Yüksek mevkilerde tanıdıkları vardı. Ben de sevgiyle yeni evliydim, iş arıyordum. Bana yararı dokunabilirdi. Fakat beni tersledi. Sözüm ona, hakkımdan fazlasını bile almışım. Yaşlı bir fare olmasaydı onu hemen öldürürdüm. Galiba benden korkuyordu, polis çağırmak istiyordu. Üniformalı bir adam yaklaştı. Oradan uzaklaşmak gerektiğini düşündüm, fakat bir otel kapıcısıydı bu üniformalı adam. Onu payladım, üzerine yürüdüm. Bana aldırmıyordu. Neden böyle aşağılık rüyalar görüyorum albayım? Sustular. Rüyanın sonunu anlatmadın, dedi albay bir süre sonra. Belki de bu rüyayı hiç görmedim albayım. Belki de hiçbir şeyin sonuna katlanamadığım gibi bu rüyanın sonuna da katlanamadım ve seyretmedim sonunu. Küçükken korku filmlerinin de yarısında çıkardım. Belki de bu rüyanın tam burasında uyandım. İnsan korksa da sonuna kadar seyreder, dedi Hüsamettin Bey. Ben sizin bildiğiniz insanlardan değilim albayım, hiç değilim. O kadar değilim ki şimdi yapacağım gibi sonunu anlatsam bile değilim. Yüzünü buruşturdu. Beni dövmek istediler albayım. Üniformalı kapıcının otelinden esmer bir adam çıktı. Beyaz çizgili lacivert bir elbise giymişti, yağlı bıyıkları ve büyük altın yüzükleri vardı. Ben neyi sevmiyorsam albayım bu adamda vardı. Adam beni yanına çağırdı, hemen unuttum onu sevmediğimi. Ben ilgi görünce hemen unuturum her şeyi albayım, biliyorsunuz. Biliyoruz, diye mırıldandı albay. İki adam daha çıktı kapıdan. Beyaz ceketlerini hatırlıyorum. Evet, bunlar garsondu. Bana doğru geliyorlardı. Heyecanlanmıştım. Garsonları sevmediğimi de unutmuştum. Ben de onlara doğru yürüdüm ve yarı yolda beni dövmek istediklerini anladım. Kim bilir gene ne olmadık bir olay çıkarmıştım. Bu münasebetsiz böceğe haddini bildirmeye geliyorlardı. O zaman anladım nasıl bir yaratık olduğumu, bütün çirkinliğimle gördüm kendimi. Bana bakarken yüzlerini buruşturmalarından anladım bunları. Ve kendi çirkinliğime yüzümü buruşturarak uyandım. Her fırsatta küçük bir zayıflık sezdi mi mesele çıkaran, sonra üzerine yürününce de kendini acındırmak için sahte duyarlılıklara başvuran zavallı beni gördüm. Kendime acındırmayı bir sanat haline getirmeye çalıştığımı anladım. İnsanları yalnız iyi olduğu için sevmezler, dedi emekli albay. Kendimi gördüm, dedi Hikmet. İlk defa açıkça gördüm. Neredeyse otelin kapısından içeri girecektim. Küçümsediğim insanların beni küçük duruma düşürmesine fırsat verecektim. Bakışlarıyla beni küçülttüler bile. Bütün suç bende, bütün olaylarda suç bende. Ayağa kalktı, albayın yanında durdu. Emirberiniz olmak istiyorum albayım. Bütün gün çarşıda, pazarda sizin için alışveriş etmek istiyorum. Herkesten özür dilemek istiyorum. Yeter Hikmet, oyunumuza dönelim. Hikmet'in gözleri parladı. Dönelim albayım. Oyunumuzu kanımızla yazalım. İstırabımızı sanatımıza gömelim. Sanat bizim için ekmek parası değil, sanat bizim için bir ustalık meselesi değil, sanat bizim için... Sanat bizim için nedir albayım? Eğer yazabilirsek iyi bir oyun, diye homurdandı emekli albay Hüsamettin Tambay. Oynayalım albayım. Tekrarlara düşmekten korkmadan oynayalım. Asıl tekrarlara düşelim ki içimizi kemiren şeytanı her fırsatta rezil edelim. Hemen başlayalım, yazalım albayım. İşte kalem, işte ıstırap albayım. Benden başlayalım albayım. Önce ben konuşurum. Sonra gene ben konuşurum. Soldan girerim albayım. Akşam olmaktadır albayım. Bütün güzel oyunlarda heyecanı arttırmak için akşam olur albayım. Işıklar yavaş yavaş söner. Güneş demek istiyorum albayım. Parantez içine yazılır albayım, hava kararmaktadır diye. Aynı parantezin içinde Hikmet de soldan girer albayım. Parantezin içine italik yazılır albayım. Uzatma Hikmet, denir ona gerçek hayatta. Oyunda ise denmez. Oyunda tiyatronun kurallarına uygun olan güzel sözler söylenir. Bütün tanımlar parantez içinde verilir. Kimse o sözleri söylemez sahnede. Hikmet'in soldan girdiği görülür sadece. Sahnede hayattaki gibi öyle aptalca gülümsemek olmaz. İnsan evindeki gibi de olmaz orada. Evindeki biçimde canı sıkılmaz. Bazen seyirciyle de konuşur oyuncu. Ama herkes bilir onun gerçekten konuşmadığını. Can sıkıcı karşılıklar vermezler ona. Oyun yazarının canı konuşmak istemiştir o sırada. Herkes bunu anlar, onu hoş görür. Hayata dayanamayan her insan gibi yapılır oyunda. Mış gibi yapılır. Ayağını, pantolonunun ütüsünü bozmadan iskemlenin kenarına dayarsın. Sekreter rolündeki kıza, patron içeride mi şekerim dersin. Herkese atlatan gazeteci rolüdür bu. Oyundaki bütün gazeteciler gibi sevimlidir bu oyuncu, kravatını hafifçe gevşetmiştir. Herkesin iç yüzünü ortaya çıkarır. İnsan seyrettiği yerden onu alkışlamak ister. Ama olmaz. Perdenin sonuna kadar beklemek gerekir. İnsan oyunlardan hiç anlamayanların sözüm ona gerçekçi yorumlarını unutur da, ah şu çocuk bütün namussuz heriflerin hakkından gelse diye oturduğu koltukta tepinir. Ah ben de gazeteci olsam da dirseğimi masaya dayayıp şu güzel sekreterle konuşsam diye içini çeker. Ben de albayım, hem o aptal seyircilerden değilim hem de öyleyim. Anlıyorsunuz değil mi albayım? Vazifemiz anlamak dedi albay. Bu görevle bulunduruluyoruz burada. Fena mı ediyoruz albayım diye sevinir göründü Hikmet. Sizinle çalışmadan önce doğru dürüst bir role çıkamamıştım. Albayın gözlerine baktı. Gerçek adına itiraz etmeyeceksiniz bana değil mi albayım? İpin ucunu kaçırdık bir kere diye homurdandı Hüsamettin Bey. Bütün şahsi meselelerini ortaya dökmene göz yumduk. Başka hangi mesele var ki canım albayım dedi Hikmet heyecanla. Merak etmeyin biz gene gizlenmesini biliriz. Şunun şurasında kime zararım dokunuyor ki? Kendine dedi albay. İlme de bir hizmetin dokunmuyor, girişlerle oyalanıyorsun. Bir türlü esas mevzuya giremiyorsun. Birden öfkelendi. Yahu şu piyesi hiç yazamayacak mıyız oğlum? Bir başlasaydık hiç olmazsa. Ben oynatacak yer bulurdum. Fakat senin niyetin tarih değil maskaralık. Komediye hakaret ediyorsunuz albayım. Dokunaklı, acıklı, gülünçlü bir oyuna kimsenin bir diyeceği olamaz. Hikmet çekmecesinin gözünden biraz kağıt çıkardı. Albayın getirdiği kitapları ve hazırladığı notları masanın başında birlikte okudular. İşe nasıl başlanacağını bir süre tartıştıktan sonra Hikmet'in yazmasına ve yazdıklarını aynı zamanda yüksek sesle okumasına karar verildi. Hikmet bazı tanımlar ve yorumları parantez içinde yazabilmek için albaydan izin istedi. Çaydanlık gaz ocağının üstüne konuldu. Dul kadının ortanca oğluna biraz bisküvi ve krik krak aldırıldı. İnsanın asıl hoşuna giden bu ön hazırlıklar diye sevinçle bağırdı Hikmet. Sigaraları da vardı, tablaları çöp tenekesine döktüler, eski sigara dumanlarının kokusunu gidermek için pencereyi ve sokak kapısını açtılar, biraz ceryan yaptırdılar. Oyun üzerinde yoğunlaşmalarını engeller düşüncesiyle küçük Salim'in yanlarında kalmasına izin verilmedi. Hikmet bu arada deniz kıyısında bir kulübe yaparak orada çalışmaları gibi kırsal bir özlemi dile getirdi. Albay'ın romatizmaları düşünülerek bu tasarıdan hemen vazgeçildi. Kitapları ve notları masada düşey olarak karşısına dizen Hikmet, yazdıkları biraz ilerledikçe albayına okudu. Albay keyiflendi. Artık işin yoluna gireceği konusundaki ümidini belirtti ve bu arada yarım paket gelincik içti. Çaydanlığı unuttukları için su taştı ve ocağı söndürdü. Neyse ki suyun hepsi ziyanı olmamıştı. Üstüne biraz daha su koyup çayı demlediler. Hikmet ilk çaylarını içtikleri sırada yazdıklarını yeni baştan okumaya başladı ve kısa aralıklarla bu durum böylece sürüp gitti. Oyun içinde oyun olur mu diye sordu Hikmet önce. Olmaz, onu sonra deneriz karşılığını alınca bazı satırları çizdi. Biraz heyecandan, biraz da albayın merakını körüklemek için okumadan önce öksürerek boğazını temizledi ve bardağından üst üste bir iki yudum çay içti. Austerlitz yakınında bir düzlük. İmparator Franz'ın karargahı, piyade birliklerinin çadırları. Akşam karanlığı. Yüzbaşı Hain çadırının önünde gezinmektedir. Hain, kendi kendine. Bu savaşı kazanmalıyız. Fakat içimden bir ses yenilgiyi haber veriyor sanki. Rüzgar çıkar. Hain çadıra girer, ceketini giymiş olarak tekrar görünür. Soldan binbaşı Hrobovic girer. Hain, merhaba dostum. Çenesini kaşıyarak gülümser. Kaybedeceğiz gibi geliyor bana, ne garip. Hrobovic, Savaşı kendi yenilgilerinle karıştırıyorsun galiba. Sahte bir kahkaha atar. Hain. Bilmiyorum. İçimde garip bir önsezi var. Karşı tarafın ne yaptığını bilemiyorum. Bizi bir kuyuya doğru çekiyorlar sanki. Hrobovic. Hain'in sırtına vurur. Biz Ruslar da sizin gibi romantik bir milletizdir azizim. Fakat bu soğuk Fransızları yeneceğiz göreceksin. Milli karakterlerimiz bunu gerektiriyor. Albay Hüsamettin itiraz etti. Oğlum Hikmet, burada romantizmin ve milli karakterin ne yeri var? Hikmet durdu. Daha sizin gibi albay olamadıkları için karıştırıyorlar albayım. Hüsamettin Bey yatışmadı. Muharebe öncesinde bir yüzbaşı ile bir binbaşı böyle sohbet etmez. Fakat albayım dedi Hikmet. Muharebe usulleri el kitabı yazmıyoruz. Albay kızdı. Nerede kaldı senin gerçekçiliğin? Çok geride kaldı albayım dedi Hikmet ve okumaya devam etti. Hain, belki de haklısın. Belki ben hayatımı bu büyük olaydan ayırmasını beceremiyorum. Ama sen bu durumu anlarsın. Güler. İngiliz danışman Albay Mills gibi sen de garip bir yaratık olarak görme beni. Hüsamettin Bey, İngilizler de nereden çıktı diye sordu. İngilizler her yerden çıkarlar albayım, her yerde bulunurlar. Olayların dengesini sağlamak için muhakkak bulunurlar. Her şeyi onlara danışmak gerekir. Hrobovic, genç yaşta albay olmayı hazmedememiş bir ukala bu Mills. Kendini beğenmişim biri. İskambili, matematik metotlarla oynadığını sanan bir sahte Newton. Oysa ben kağıt çalıyordum. Mills ukalası metotlarını anlattığı sırada. Hain, senin gibi hile yapmayı bir türlü beceremiyorum. Seni kıskandığımı itiraf ederim. Ben oyunun heyecanına kapılıp çıkan kağıtları saymayı unutuyorum. Hrobovic onu teselli eder. Hiçbirimiz senin kadar zevk almıyoruz. Ben kazanma endişesi içindeyim her zaman. Hain atılır. Ben de kazanmak istiyorum. Hem de nasıl? Yarın sabah savaşı da kazanmak istiyorum. Fakat herhalde o uğursuz önsezimden olacak. Daha masaya otururken kaybedeceğimi biliyorum sanki. Belki de önsezime inancım yüzünden kaybediyorum. Hrobovic'in yüzüne endişeyle bakar. Yarın kazanacak mıyız dersin? Hrobovic güler. Aslında ben de senin kadar bağlıyım saplantılarıma. Bir aydır metresimden mektup almıyorum. Son posta da dağıtıldı. Artık savaşa kadar hiç mektup gelmez. Bir taşın üstüne oturur, düşünceye dalar. Sanki mektup geliyor da ne oluyor? 2 dakika sonra gene aynı top sesleri, aynı koşuşmalar. Mektup beklemenin heyecanı daha ilginç. Günlerce sürüyor. İnsan gözünde büyütüyor, büyütüyor, sonra savaş gibi canım işte. Biliyorum beni düşünmüyor ama ne yapabilirim? Gidip generalim ben istifa ediyorum mu diyeceğim? Hain, yarın akşam gene oturup kadınlardan bahsedebilecek miyiz dersin? Hrobovic, yalandan kaşlarını çatar. Sen mi kadınlardan bahsedeceksin? Hüsamettin Bey, bu ne biçim muharebe piyesi diye sordu. Hikmet, acele etmeyin albayım dedi. Austerlitz'i kazanırsak sizi general yapacağım. Kazanacak mıyız dersiniz? Hiç tahmin etmem dedi albay. Ben de albayım. Fakat gene de Hain'la birlikte heyecanlanmıyorum desem yalan olur. Ne demek istiyorsun? Ne olacağını sen de bilmiyor musun? Bilmiyorum albayım. Ne olacağını ben de bilemiyorum. Hain, bu akşam bahsetmeliyim. Belki yarın... Böyle konularda söze nereden başlanır binbaşım? Birdenbire ondan söz etmeli miyim? Yoksa önce kadınlar hakkında genel sözler söylemek, ne bileyim onların vefasızlığı, vazgeçilmezliği konularında mı konuşmalı? Ya da Albay Mills gibi hiçbir şey söylemeden çok şeyler ifade eden bir tavır mı takınmalıyım? Bu kadının herkesten ne kadar başka olduğunu anlatmama lüzum var mı? Hrobovic, yok bu genel bir konudur. Hain, ben yalnız savaşmasını öğrendim binbaşı Hrobovic. Biliyorum bu da genel bir konudur. Başka bir şey öğrenmedim demek istiyorum. Monika'nın da başını talimlerle, manevralarla şişirdim durmadan. Savaşta aslanlar gibi nasıl çarpışacağımı anlattım. Oysa Albay Mills olsaydı savaşın anlamsızlığından söz ederdi. Hrobovic, kadınlara her konudan söz edilebilir. Yeter ki konuşmasını bilsin insan. Hüsamettin Albay, bu Mills neden sahneye çıkmıyor dedi. Hikmet, görünmeden etki ediyor diye açıkladı. İngilizler öyle yaparlar. Yazık dedi albay, kendisiyle tanışmak isterdim. Görünmeden sizi de mi etkiledi albayım? Buyurun o halde, büyüyü bozalım. John Mills burnunun üstünü kaşıyarak sağdan girer, gözlerini yere diker, bir süre konuşmaz. Mills, biraz içkiniz var mı diyecektim. Hikmet, bu da söz mü albayım dedi. Üstelik demez de diyecektim der. Albay tam yerinde bir söz diye karşılık verdi. Muharebenin haleti ruhiyesine daha uygun. Hikmet, bilsem söyletmezdim diye üzüldü. Ben hainden yanayım da albayım. Anlaşılıyor dedi Hüsamettin Bey. O halde gitsin içkisini kendisi alsın diye homurdandı Hikmet. Hain'la Hrobovich çadırın içini işaret ederler konuşmadan. Mills bir şey söylemeden çadırı aralar, içine girer. Hrobovich, kötü bir işaret daha. Mills çadırdan bir şişe ve üç bardakla çıkar. Hikmet homurdandı. O karanlıkta nasıl buldu şişeyi? Benim hiç ümidim yoktu. Mills, siz de içmek ister miydiniz? Hrobovich bardakları işaret eder. Siz zaten bizi düşünmüştünüz albayım. Mills'in doldurduğu bardağı alır. Hain'la son sözlerimizi konuşuyorduk her ihtimale karşı. Hain sıkıldığını gösteren bir hareket yapar. Bu yüzden bizim de ihtiyacımız var içkiye. Hikmet, ben bu adamdan sıkıldım albayım dedi. Konuşmayan adamın tiyatroda ne işi var? İzin verirseniz içkisini bitirince gitsin. Konuşmadan içkilerini içerler. Mills geldiği yerden çıkar. Hain elini yanağına dayar. Evli ve benden yaşlı bir kadın bu. Rhine üzerinde bir vapur yolculuğunda tanıdım onu. Soğuk bir gündü. Kahverengi bir kürk giymişti. Çirkin ve ufak tefek bir kadınla güvertede oturuyordu. Kadınlara yaklaşmasını bilmem Hrobovich. Pervanedeki arıza olmasaydı konuşma fırsatını da bulamayacaktım. Alba itiraz etti. Austerlitz Savaşı'nda pervanenin ne işi var oğlum? Neden olmasın albayım? Hüsamettin Bey hiçbir şey söylemeden yerinden kalktı, odadan çıktı. Kısa bir süre sonra elinde bir kitapla döndü. Dinle bak. Kamusu Bahriye, Matbaayı Bahriye 1919 sayfa 49. Uskruf Pervane. Safaini sevk ve tahrik etmek üzere uskruf. Demek ki İngilizce'deki screw daha sonra uskur olmuş. Hesabı üzerine yapılmış muhtelif şekilde pervane. 1802 senesinde mevki-i tatbike vaz olunarak davlumbaz pervanelerine her veçiyle rüçhan görülmüş ve pek süratle taammüm etmiştir. Bilahare 2 ve 3 pervaneli gemiler yapılmıştır. 2, 3 ve 4 kanatlı olarak imal olunurlar. Hüsamettin Bey yakın gözlüklerini alnına kaldırdı. Demek ki 1805'te yapılan Austerlitz Muharebesi'nden önce Rhine nehrinde pervaneli gemi bulunduğu söylenemez.